Gerçekten.
Dolayısıyla adımız da
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte yine buluştuk. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Saatlerimiz 15.55'i gösterinceye dek sizlerle birlikte olacağız Hayatın Seslerinde ve sizleri de bekliyoruz haftanın bu son iş gününde canlı yayınımıza Hayatın Seslerine. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün programda neler var? Gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Çanakkale'de 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında 3-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2. Truva Atı Kısa Film Festivali üzerine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı ve Festival Başkanı Profesör Doktor Hülya Önal hocamızla görüşeceğiz. Sonrasında ise stüdyomuza değerli konuğumuzu alacağız ve cami ve kadın konusunda Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Ankara İl Müftülüğü Koordinatörü Zehra Tuncel ile güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hayatın Sesleri güzel bir müzikle başlıyor. Sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerle olacağız.
Yarınla hiçbir söz veremem. Bilemem bu ömre kaç hayat daha sığar. Biz kelebeklerin kaç yarını var. Bir nefes etmez görüp göreceklerin. Şimdi bir masal anlat bana. Kahramanı benmişim gibi. Yere düşen üç elmadan her biri benmişim gibi. Sonra topla beni düştüğüm yerden. Beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya. Baş başa düşen yaprakların, bütün unuttuklarıma kendi adını yaz ve sonra topla beni düştüğüm yerden. Beni boş yere yorma. Derdim
yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam
olmasın. Gidiyorsan ardına bakma, gitmeler var bakışlarımda, sözü uzatma. Bu bir vedaysa armağan olsun varlığım yokluğuna. Ardına bakma, gitmeler var bakışlarımda, sözü uzatma. Bu bir vedaysa armağan olsun varlığım yokluğuna. Boş yere yorma, derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam, ömrümü al da git ama beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya.
Hayatın Sesleri'nde ilk telefon bağlantımızı gerçekleştirdik sevgili dinleyicilerimiz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda Festival Başkanımız Profesör Doktor Hülya Önal hocamızı aldık hattımıza. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Öncelikle Çanakkale'den sıcacık merhabalar diyoruz herkese.
Çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale çok güzel bir şehir hocam. Ben defalarca geldim ve o atmosferi hiçbir zaman unutmuyorum. Her defasında yine Çanakkale'ye gitmek istiyorum. Yine Truva Atı'nı görmek istiyorum. Yine Gelibolu'ya gitmek istiyorum. O yüzden hani sizin de o havayı stüdyomuzda göndermiş olmanız çok mutlu etti bizi. Teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, şimdi ilki geçtiğimiz yıl düzenlendi. İkinci Truva Atı Kısa Film Festivali'nin bu yılda ikincisi düzenleniyor ama sanıyorum bu yıl biraz daha coşkulu ve yoğundur festival. Çünkü evet. 2018 yılı Troya yılı ilan edildi.
Evet. Biz ilk geçtiğimiz yıl 2017'de bir köprü kuralım geçmişten geleceğe, geçilmez Çanakkale'ye sloganıyla yola çıktık. Bilirsiniz sinema öğrencileri için film festival kültürünü edinmeleri, festival havaları solumaları çok önemlidir kendi mesleki kariyerleri açısından. Biz uzun yıllar öğrencilerimizi İstanbul Film Festivali'ne götürdük. Hakikaten bu kentin de bir film festivaline ihtiyacı vardı. Ancak biliyorsunuz ki hem mali kaynaklar, bütçe kısmı bizi bir hayli düşündürdü. Ama geçtiğimiz yıl Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile beraber yola çıktık. Ve ilk festivalimizi gerçekleştirdik. Çok da iyi oldu. Çünkü kendi evimizde geçtiğimiz yıl Hülya Koçit, Derviş Saim gibi çok önemli isimleri ağırladık. Öğrencilerimize çok güzel atölyeler yaptık. Ve bu bize açıkçası böyle bir sonrakini düzenlemek için ciddi anlamda cesaret verdi.
Bu yılki de tabii çok güzel bir zamana denk geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 2018 yılı Troya yılı ilan edildi. Bu etkinlik kapsamında gerçekleşen festivale mutlaka katkısı olmuştur değil mi Troya yılı ilan edilmesinin?
Şöyle, bu biliyorsunuz 2018 daha doğrusu Troya UNESCO Kültür Mirası'na alınışının 20. yılı kutlanıyor ve bu vesileyle de 2018 Çanakkale Troya yılı olarak ilan edildi. Pek çok etkinlik düzenlendi. Bizim de festivalimiz bu etkinlik kapsamı altına alındı. O yüzden çok şanslıyız. Hem Çanakkale Valiliğimiz, hem Kültür Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğümüz, hem de yeniden alan başkanlığımız tarafından destek aldık. Coşkumuz elbette çok daha arttı. Bu çok önemli bir destek bizim açımızdan. Çünkü bu yıl hem festivalin kendi içeriğine önem verdik. Ve açıkçası da Çanakkale, sizin de başınıza söylediği gibi konuşmamızın çok önemli kültürel değerlere sahip bir kent. Çünkü Troya gibi antik dönemden kalma kültürel bir değer, bir taraftan Gelibolu gibi tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın gözünün kalbinin attığı bir başka coğrafya. Her ikisi de Çanakkale'de Biz bu Çanakkale'yi de bu anlamda bir kendi sahip olduğu değerlerle marka değeri hale getirmek için festivalimizi bir fırsat olarak gördük bu yıl.
Hocam bu coğrafyadan bahsettiniz. Peki bu coğrafyanın festival filmlerine konu bazında katkısı oluyor mu? Yoksa hani Türkiye'nin bir başka yerinde yapılan bir festivalde de aynı filmler nasıl olsa gösterilebilir mi?
Açıkçası yani tematik olalım mı diye de bizler de düşündük. Fakat henüz ikincisi, takdir edersiniz ki bir festivalin olgunlaşması çok uzun yıllar alan bir zaman. Ülkemizde de çok başarılı festivaller götürülüyor bu anlamda. Herhangi bir kısıtlama koymadık, tematik yapmadık konu bağlamında. Ama konsept olarak biz hem tasarımlarımızda hem ödüllerimizde biraz Troya'yı ön plana çıkardık.
Festivale hemen özellikle filmlere dönecek olursak, bu festivalde öne çıkan filmler hangileri? Çünkü üçünde başladı festival. Bugün beşi, artık bütün filmler yavaş yavaş gösterilmiştir diye düşünüyoruz.
Artık tabii bugün son günümüz. Üç gündür gösteriliyor filmler. O kadar çok başvuru oldu ki, şöyle sayısal rakamlarla bir parça da bilgilendirmek isterim.
Lütfen.
Geçtiğimiz ilk yıl yaklaşık bir 300 küsür kadar başvuru aldık. Ama bunun gerçekten 5-6 tanesi uluslararasıydı. Geri kalanı Türkiye'den yönetmenlerimize aitti. Bu yıl birazcık daha yükselttik o çıtayı ve biz uluslararası katılımı bir hayli arttı. O kadar çok, yani 2000'e civarında kadar ve yine 380 yerli yapım. Bunları elemek çokça sayıda ön jürinin denetiminden geçti. Çok zorlandık elbette. Sayıyı önce 50'ye indirdik. Gösterime seçkisi 50 adet film oldu. Ve nihayet 10 finalist ve geri kalan 1 ve 2. ve 3.'ümüzün seçimi de gerçekleşti jüri üyelerimiz tarafından.
Evet hocam, şimdi 2000'den 50'ye düşürdük diyorsunuz ama hani 2000 o kadar büyük bir sayı ki, sonrasında
şöyle,
50
tabii,
hani bu nasıl gerçekleşti?
Şöyle anlatmak isterim, çünkü festival koşullarına uymayanlar da olabiliyor, sadece içerik açısından bakmamak gerekir.
Evet.
Şartnameye uymayanlar da otomatikman elendiğinde elimizde 1000 küsur kadar bir film kaldı. Tabii çok sayıda gönderdik ve bütün bir yaz, yani yazı aslında sonbahar olmasının bizce avantajı da buydu. İnsanlar tabii sıcak bir yaz ve çokça film izlediler gece gündüz, ama zaman bulabildiler bizim için. Çünkü bu zamanı yaratmak kıymetli ve önemliydi değerlendirme yapma açısından.
Tabii ki mutlaka. Geçtiğimiz yıl Hülya Koçyiğit Hanımefendi'nin olduğunu söylediniz. Bu yıl da usta sanatçı Perihan Savaş Hanımefendi
doğru,
var.
Doğru, evet.
Kadarıyla. Başka kimler var jüride?
Uğur İçbak var, Semir Arslan Yürek jüri üyemizdi ama rahatsızlığı dolayısıyla festivalimize iştirak edemedi. Yine bir akademisyen, festivallerle ilgili olarak deneyimli hocamız Profesör Doktor Aytekin Can hocamız ve tabii usta görüntü yönetmenimiz Uğur İçbak jürilerimiz arasındaydı.
Hala film gösterimleri devam ediyordur değil mi?
Devam ediyor tabii. Evet tabii tabii.
Bugün gala programı da gerçekleşecek. Birinci, ikinci, üçüncü bugün belli olacak.
Bugün belli olacak, doğrudur. Doğru.
Peki mutlaka merak edenler vardır. Hani nerede izleyebilirler? Galaya bütün Çanakkale'ler davetli midir? Onu da öğrenmiş
kesinlikle
olalım.
Kesinlikle her yerlere yazdık. Bütün billboardlarda duyurduk. Bütün Çanakkale halkımız elbette davetli galamıza. Saat 5'te zaten Perihan Savaş Hanımefendi'nin röportajı var ve saat 19'da da tören resmi olarak başlıyor. Çok da güzel programımız var. Tüm Çanakkale'lere sizin de aracılığınızla duyurmuş olalım. Hoş gelirler, sefa gelirler. Eğer zamanı olanlar varsa Ankara'dan da mutlaka dört bir yanından da bekleriz. Buna olmasa da bir dahaki sefere.
İnşallah. Tabii festivallerde her zaman destekleyici unsurlar olur. Söyleşiler olur, sergiler olur, paneller olur. İkinci Truvat'ı Kısa Film Festivali'nin bu yan dallarında neler vardı?
Öncelikle açılışımızı biz biliyorsunuz Kültür Bakanlığı'nın Troya'yı ilan etmesi nedeniyle oldukça önemli hamlelerinden bir tanesi de Troya Müzesi. Uluslararası tanırlığı ve bilinirliği olan Ören yerinde açılmış, daha doğrusu açılışı yapılacak olan bir müzemiz var. Biz resepsiyonumuzu orada verdik. Yine Troya temalı bir sergiyle Güzel Sanatlar Fakültesi'nden arkadaşlarımız eserlerini sergilediler ve resmi açılışımızı orada yaptık. Daha sonra filmler gösterilmeye başlandı. İşte atölyelerimiz oldu. Bu arada önemli bir atölyemiz daha var. Ondan ben özellikle bahsetmek isterim.
Lütfen.
Biz rutin her festivalde biliyorsunuz görüntü yönetmenleri, yönetmenler ve sektörün duayenlerinde rutin atölyeler vardır ama biz bir parça belki coğrafyamızın özelliğinden farklı bir atölye daha yapıyoruz. O da Türkiye'nin farklı üniversitelerinden, farklı iletişim fakültelerinden bu yıl 10 çocuğumuzu ağırladık. Onlar kameralarını alıyorlar. Bu yıl Gökhan Tarkan Karaman, bu Peter Jackson'la beraber Gelibolu tarihi alanla ilgili olarak festival çekmiş bir yönetmen. Onun yönetiminde çocukları biz bu tarihi havayı solumalarını, hissettiklerini, gördüklerini kameraları aracılığıyla filme dönüştürmelerini bekliyoruz. Bu atölye bizim için çok anlamlı ve farklı. Biraz da bizi diğer festivallerden farklı bir yere koyuyor. Bu anlamda bu çocuklar geldiler, burada film çektiler. O filmleri bu akşam bir kısmını izleyeceğiz.
Aa, ne kadar güzel. Bence çok çok özel bir atölye çalışması olmuş gerçekten. Bakarsınız önümüzdeki yıl bu çekilen filmler de yarışmaya dahil olur. Belki onların arasından seçilir.
Belki de. Belki de olabilir.
Neden olmasın, çok güzel olur. Gerçi bu filmlerin çoğu gösterildi ama hani bugün hala izlemek isteyenler akşama kadar olursa etkinlik programına nasıl ulaşabilirler?
Etkinlik programımıza bizim web sitemiz www.truvatikff.com'dan ulaşabilirler. Truvati Kısa Film Festivali'nin resmi web sayfasında program tümüyle var. Hem gösterim programımız basılı hem de bu akşamki galamız.
Değerli hocam, festivalden de bahsettik ama ben biraz da siz radyo, televizyon ve sinema bölüm başkanı olduğunuz için o alanda da sormak istiyorum. Öğrenci arkadaşlarımızla bu 2018 Troya yılı kapsamında etkinlikler yaptınız mı üniversite kapsamında?
Şöyle yani birçok etkinliğimiz oldu ama en çok sanıyorum yoğunluğumuzu festivale verdik tüm öğrencilerle. Çünkü sinema öğrencileri perspektifinden baktığınızda kendi mesleki kariyerleri için en önemli etkinliklerden biri festivaldir ve onlar bu festivalin meydana gelmesi için gerçekten hala da şu anda sahadalar. Konuklarımızı ağırlıyorlar, onları takip ediyorlar, film gösterimlerini takip ediyorlar. Çok büyük bir heyecan yarattı bu festival öğrenciler arasında. Çanakkale halkı içinde bu böyle. Çünkü bu festival bir kültürdür biliyorsunuz. Biz kısa filmle yola çıktık ama ileride ne olur bilemeyiz. Şu anda birçok kişi Çanakkale'den biliyorum. İnsanlar işte en şık kıyafetlerini giyip galamıza katılmak için hazırlıklar yapıyorlar.
Ne kadar güzel. Öyleyse galanın saatini tekrar dinleyicilerimize söyleyelim ve yerini ve aynı zamanda ödülleri de söylemiş olalım ki belki bir sonraki yıl için bir kaynak teşkil edebiliriz. Hani heyecan ve onları azme getirecek bir etken olabilir diye düşünüyorum.
Şöyle, bizim festivalimiz bugün son günü ve saat 5'te Perihan Sanabaş hanımefendinin söyleşisiyle başlayıp daha sonra 19'da resmi töreni İçtaş Kongre salonunda geçilecek. Ve program böyle. Hani daha sonradan Ankara'dan davetimiz Devletler Güzel Sanatlar Operası'ndan tenor dostlarımız bize bir müzik ziyafeti çekecek. Ardından da ödül törenlerimiz olacak. Birinci, ikinci, üçüncü şeklinde. Ve ayrıca biz diğer atölyede film üreten çocuklarımıza da plaket vereceğiz. Şimdi ödüller para ödül ama hani burada gerçekten tam şu anda önünde de yok, hazırlıksız yakaladınız beni. Yok, gerçi festival web sayfamızda var.
Muhakkak öğrenilir orada.
Evet, şu anda görüyorum, birinciye 7000, ikinciye 5000 ve üçüncüye 3000 vermişiz. Ama bu ben buradan genç arkadaşlara, yönetmenlere de seslenmek istiyorum. Ben görüyorum ki arkadaşlarımızın bu türden para ödülleri, evet önemli, ama daha çok sanıyorum kazandıkları birincilik, ikincilik ünvanları onların meslekleri için çok ciddi anlamda bir prestij adımı. Bu da çok önemli gerçekten. Ne kadar nitelikli festival yapılırsa bu ödüllerin genç yönetmenleri cesaretlendirme konusunda önemli etkileri olduğunu düşünüyorum.
Tabii ki hocam, gerçekten bu çok önemli. Bu tür festivaller aynı zamanda ileriki tarihlerde uluslararası festivallere katılma anlamında da onları yüreklendiriyor öğrencilerimize.
Kesinlikle.
Siz de gerçekleştirdiğiniz bu etkinliklerle de eminim ki bütün kısa film çekmek üzerine kendini hazırlayan ve sinema, radyo, televizyon öğrencilerini destekleyen festivallerin daha devamını diliyoruz nice nice yıllar. Kolaylıklar diliyoruz size de.
Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.
Değerli hocam, hoşçakalın. Sağ olun.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Çanakkale'de 2018 yılı Troya yılı etkinlikleri kapsamında 3-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2. Truva Atı Kısa Film Festivali üzerine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda festival başkanımız Profesör Doktor Hülya Önal hocamıza güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Şimdi bir müzik aramız var. Sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Sar oldu mekanım yurdum. oldum, işitmez avazını, dinlemez birdi, vay beni. Değil beş değil, on değil derdim. Düğümler baş verdi, sıralandı ki. Bir değil beş değil, on değil derdim. Düğümler baş verdi.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Ankara İl Müftülüğü Koordinatörü Zehra Tuncel Hanımefendi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Bu ikinci programımız, evet. Sevgili Zehra Hocamızla. Bugün özel bir konuyu konuşacağız. Cami ve kadın konusunu konuşacağız. Ama konumuza geçmeden önce Sayın Tuncel, bu hafta özel bir hafta. Camiler, evet, ve din görevlileri haftası. Önemli bir hafta. Hatta dün de Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını yayınlamıştık. Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla. Siz neler söyleyeceksiniz? Bu haftanın anlamı nedir diyelim.
Tabii cami birçok insanın hayatında olan bir kavram. Ve Camiler Din Görevlileri Haftası da 1986 yılından beri kutlanıyor. Hedef camilerin toplum hayatındaki önemini hatırlatmak ve camiyi çevresini bir ilgi merkezi haline getirmek. Bu sebeple 1986 yılından beri Camiler Haftası kutlanıyordu. Sonra 2003 yılından itibaren Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na dönüştü. Bu çerçevede tabii camiler din görevlileriyle ayakta. Oradaki imamlar, müezzinler, camilerin müştemilatında mevcut Kur'an kurslarında ders veren hocalarımız, camilerde vaaz eden vaizlerimizle ancak camiler bir bütünlük arz ediyor. Onlar olmadan camilerin bir anlamı olmayacağı için, hı hı, ancak onlarla camiler canlı ve aktif, hı hı, olacağı için muhakkak. Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak 2003 yılından beri kutlanmaya başladı ve daha canlı, daha aktivitelerin arttığı programlar yapılmaya başladı. Hı hı. Bunlar 2003 yılından beri ciddi programlar yapılıyor Camiler Din Görevlileri Haftası çerçevesinde. Camilerde kütüphaneler oluşturuldu, spor etkinlikleri yapıldı, Sonrasında camilerin bakım ve onarım konusunda kampanyalar düzenlendi. Öncesinde camilerimiz, özellikle hanımlar, bugün cami ve kadın konuşacağımız için biraz konuyla da ilgili. Hanımların namaz kılacağı mekanlar çok uygun değildi. Dolayısıyla hanımlar camiden uzak tutan şeylerden birisi de oydu. O konularda özel çalışmalar yapıldı. Zaman zaman kampanyalar düzenlendi. Kan bağışı ile ilgili, organ bağışı ile ilgili. 2003'ten beri böyle etkinlikler yapılıyor. Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle öncesinden yapılan şiir yarışmaları, hutbe yarışmaları yapılıyor. Tabii ödül törenleri de demin festivalde konuşulduğu gibi son anda bu haftada takdim ediliyor. Ve pazartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı'nda saygıdeğer başkanımızın katıldığı bir programla açılışı yapıldı. Dün de Beştepe Külliye'de Sayın Cumhurbaşkanımız din görevlilerini kabul etti. Öyle özel bir program yapıldı. 1-7 Ekim tarihleri 1986'dan beri Camiler Haftası, 2003'ten beri de Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanıyor. Ve bu haftalarda 2011 yılından beri de her sene farklı bir tema işleniyor. Biraz onlardan da bahsedelim dilerseniz. 2011 yılında cami ve çocuktu temamız. Çocukların camide olması çok önemli. Çünkü çocukken camiye gelmeye alışmamış insanlar, sonradan camiye alışmaları biraz zor oluyor. Çocukken severek camide olmak o yüzden önemli. 2012 yılında cami ve engelli teması vardı. Camilerimiz genellikle engellilerin ulaşımı açısından çok da kolay ulaşılır mekanlar değil maalesef. Bu konuya dikkat çekmek için. Çünkü camilerimizin birçoğunu dernekler yapıyor. Yani devletin yaptığı çok fazla cami yok. Daha çok dernekler eliyle yapılıyor camiler. Bu dernekleri de belki ekonomik sebeplerle bazen altlarında ticarethaneler, marketler olabiliyor. Ve camilere merdivenlerle çıkılıyor. Engellilerin ulaşımı o açıdan biraz problem olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuya dikkat çekmek, yeni yapılacak camilerde en azından engellilerin daha kolay ulaşımını sağlayacak düzenlemeler yapılması için o yılda cami ve engelli, 2012 yılında da cami ve engelli teması vardı. 2013 yılına geldiğimizde cami, kadın ve aile. Bugün biraz oraya da gönderme yapacağız inşallah. Çünkü aslında olması gerektiğinden daha uzak hanımlar camiden. Ve hanımları camiyle barıştırmak tabiri caizse. Onun için o senenin konusu da, teması da cami, kadın ve aile. Çünkü çocukla hanımlar çocuklarla birlikte ancak gelebiliyorlar. Çocuklarını büyütmüş hanımlar artık çok genç olmayabiliyorlar. O yüzden bir önceki senelerdekine de atıfta bulunup onun da devamı gibi cami ve çocuktan sonra cami, kadın ve aile olması uygun oldu. O tema üzerine çalışmalar yapılıyor. Paneller oluyor bu konulara dikkat çekmek için, konu başlığı, tema altında. Halka duyuruluyor bunlar. Dolayısıyla bunlar bir farkındalık oluşturmak tabii için ki bu temalar belirleniyor. 2014 yılında cami ve gençlikti temamız.
Temalar çok güzel yani. Evet. Her biri birbirinden değerli.
Evet, aslında birbirinde bütünleyen şeyler.
Evet, hem de aynı zamanda.
Yani çocuk olacak, kadın olacak, aile olacak. Tabii genç de genç, bu ailenin önemli bir parçası. Çocuklar büyüyecek. Gençken alışmadığımız şeyleri ilerleyen yaşlarımızda çok kolay yapamıyoruz. Tabii. Alışkanlıklar genellikle çocuklukta, gençlikte evet kazanılıyor. O yüzden cami ve gençlik önemli bir temaydı. 2015 yılında da cami ve namazla arınma. Çünkü birçok insan aslında namaz kılması gerektiğini biliyor, buna inanıyor ama alışkanlık olmadığında her zaman kolay namaz kılınabiliyor. Buna dikkat çekmek için cami ve arınma, namaz ve arınma. Çünkü ayet-i kerimede namaz kılanları, namaz kılmanın insanları kötülükten, yanlışlıktan koruduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Dolayısıyla namaz kılarak arınmaya dikkat çeken bir temaydı 2015 yılında. 2016 yılında cami ve kitaptı. Kitap zaten caminin ayrılmaz bir parçası. Eğitim önceki yıllarda Osmanlı döneminde yapılan camilerde mutlaka müştemilatında medreseler de vardı, eğitim kurumları da vardı. Dolayısıyla yani kitap caminin ayrılmaz bir parçası. Sadece ibadet edilip çıkılacak bir mekan değil camiler. Hı hı. Eğitimin de olması gereken bir mekan. Dolayısıyla cami ve kitap önemliydi.
Zaten kütüphaneler de artık tabii, yavaş yavaş tabii, girmeye oluyor, başladı camilere.
Evet, camilerde oluyor. 2017'de cami, şehir ve medeniyet. Çünkü bizim medeniyetimiz camiyle şekilleniyor. Hı hı. Peygamber Efendimiz Medine'de ilk yerleştiği anda yaptığı ilk şey mescit inşasıydı. Hı hı. Arkasından çarşı, şehirler merkezleri de hep bu şekilde düzenlendi. Hı hı. Sonraki kurulan devletlerde de. Şehrin meydanında mutlaka bir cami vardı. Hı hı. Medeniyet, şehir demek aslında medeniyet demek Arapçada. Hı hı. Dolayısıyla cami, medeniyet ve şehir ayrılmaz parçalardı. O yüzden geçtiğimiz yılın konusu da oydu. Bu yıl konumuz ömrünü bu hizmete vakfedenlere adandı.
Yani cami, sizlere.
Evet, bizlere ve çok daha uzun süre hizmet eden değerli din görevlilerimiz var. Onlara bir Kadir Şinaslık örneği
tabii,
olsun, onlar anılsın, onlara bir teşekkür edilsin diye. Bu sene de bu konu seçildi. Hı hı. Ve devam ediyor. Pazar gününe kadar da devam edecek. 1-7 Ekim tarihleri arası.
Ne gibi etkinlikler yapılacak şimdi bu hafta kapsamında?
Bu hafta daha çok konuda ömrünü vakfedenler olduğu için her şehirde uzun süreli çalışan, emekli olduktan sonra da bu hizmete kendilerine adamış insanlar, hı hı. Hademe-i hayrat deniyor onlar. Yani hayır işlerine kendilerini vakfetmiş, hı hı. Onun hizmetinde bulunmaktan hiçbir zaman kendilerini geri çekmemiş insanlar. Onlara bir vefa göstermek amacıyla çeşitli programlara onlar davet ediliyor. Onların hayat hikayeleri belki gençlerle paylaşılıyor. Yeni hizmete başlamış, alanda çalışmaya yeni başlamış din görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlarımızın ifadesiyle din gönüllülerine, hı hı. Güzel bir örnek oluyor. Rol model teşkil etmeleri açısından onların hayat hikayeleri, çalışma üslupları da önemli. Bu gibi çalışmalar yapılıyor bu hafta çerçevesinde, hı hı. Bu yıl.
Ne kadar güzel haftadan da bahsetmiş olduk bugün. Evet. Gerçi konumuz cami ve din, cami ve kadın ama konumuza geçmeden önce bir müzik arası verelim. Dinleyicilerimize güzel bir şarkı armağan edelim. Sonrasında değerli konuğumuzla sevgili dinleyicilerimiz cami ve kadın konusunda detaylı sizlere bilgiler aktaralım. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Ankara İl Müftülüğü Koordinatörü Zehra Tuncel hocamızla cami ve kadın konuşmak üzere müzik daha sonra sizlerle olacağız.
Efendim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Ankara İl Müftülüğü Koordinatörü Zehra Tuncel hocamızla bugün cami ve kadın konusunda güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. İlk olarak camiler ve din hizmetine adanmış ömürler başlıklı camiler ve din görevlileri haftası konusunda sizlere yıllar boyu hangi konular işlendiğine ilişkin değerli konuğumuz bilgiler paylaştı. Hep dedim ya, bütün konular hem dediğiniz gibi birbiriyle bağlantılı hem de hepsi gerçekten birbirinden kıymetli. Ve ilk olarak da çocukla başlanmış olması da çocuklara ne kadar değer verildiğinin bir göstergesi. Ve tabii ki kadınlar, o çocukları dünyaya getiren kadınlar. Neler söyleyeceksiniz? Kadınlarımızın camiye gitmeleri, yaklaşımları ve hani günümüze nasıl gelindiğine ilişkin bu konuyla ilgili neler aktaracaksınız?
Tabii toplumun önemli bir kesimini hanımlar oluşturuyor. %50'si yaklaşık. Dolayısıyla camilerde sadece ibadet edilen ve sadece erkeklere tahsis edilmiş olan mekanlar değil. Dolayısıyla hanımların da kadınların da camilerde olması çok tabii bir şey. Hı hı. Peygamber Efendimiz'in döneminde de hanımlar caminin içindeler her zaman. Daha hiç cami yokken Peygamber Efendimiz Kabe'nin içinde ve zaman zaman da dışında namaz kıldığı zamanlarda Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz'e eşlik ediyor. Onunla birlikte namaz kılıyor. Demin de bahsettiğim gibi Medine'ye yerleştiği zaman Peygamber Efendimiz, orada tabii sadece Müslümanlar yok. Hı hı. Farklı dinlere mensup insanlar da var. Onlarla bir sözleşme yapılıp Medine Sözleşmesi diye meşhur bir sözleşme var. Birlikte yaşama kurallarını belirledikten sonra Peygamber Efendimiz'in ilk yaptığı şey bir mescit inşa etmek. Ve bu mescitte bugün Mescid-i Nebi dediğimiz çok büyük bir mekan var. Onun içinde küçük bir alan oluşturuyor Peygamber Efendimiz'in yaptığı ilk bölüm. Orada hanımlar da her zaman mescidin içindeler, caminin içindeler. Cemaatle birlikte namaz kılıyorlar. Peygamber Efendimiz onlara orada ders veriyor. Çeşitli sorularını cevaplandırıyor. Cenaze namazlarına katılıyor hanımlar. Hazreti Ayşe, hatta bugün bazı direklerin üstünde Mescid-i Nebi'de isimler var. Mesela elçi direği diyor, itikaf direği diyor. Fonksiyonlarına göre isimler verilmiş. Bu direklerden bir tanesi de hemen minberin çok yakınındaki bir direk. İsmi Hazreti Ayşe direği. Ve bu direğin ismi verilmesinin sebebi de Hazreti Ayşe küçük bir örtüsü var. Onu serip onun dibinde namaz kılıyor. Ki Hazreti Ayşe'nin odası da hemen mescide bitişik. Arada bir perde var. Onunla girildiği halde mescide bitişik odamda namaz kılayım demiyor. Ya da Peygamber Efendimiz sen mescitte bulunma, git odanda namaz kıl demiyor. Hazreti Ayşe geliyor, orada direğin dibinde namazını kılıyor. Yani hanımlar mescidin içindeler. Hı hı. Onlar bundan herhangi bir şey hissetmiyorlar, rahatsızlık. Çevredeki insanlar da bunu tabii karşılıyorlar. Yani hanımlar burada olmasın, ne işi var, yanında evi varken orada kılmıyor da niye mescitte kılıyor
demiyorlar.
Demiyorlar. Hanımlar mescidin içindeler. Sadece Hazreti Ayşe değil. Mesela Fatma binti Kays sürekli namazlarını kılıyor ve Peygamber Efendimiz'in sohbetlerini de dinliyor. Şimdiki camiler gibi böyle hanımlara özel üst katta mekanlar falan ayrılmamış. Zaten hasırlardan yapılmış, hurma dallarıyla kapatılmış bir mekan mescidine bir bugünkü haliyle kıyaslanmayacak derecede küçük. Dolayısıyla hanımlar da erkeklerin olduğu mekanda, tabii sıralamaları var. Önde erkekler oluyor, arkada hanımlar oluyor namaz kılarken, ama aynı mekanın içindeler ibadetleri yaparken, namaz kılarken, Peygamber Efendimiz'i dinlerken. Ve devamlı cuma namazı kılan, cenaze namazlarına iştirak eden hanımlar var. Ve Peygamber Efendimiz hatta sahabeleri uyarıyor. Allah'ın hanım kullarını mescitlere gelmekten alıkoymayın. Onlar istediğinde onlara mani olmayın diye sahabenin erkeklerini de uyarıyor. Dolayısıyla hanımlar mescitteler, sadece namaz kılmak için de gelmiyorlar. Bir eğitim de alıyorlar aynı zamanda mescitte bulunurken. Dolayısıyla hanımların cami hayatları oldukça canlı Peygamber Efendimiz'in döneminde. Onlar da bunu çok rahat kabul etmiş. Cami o dönemde birçok şeyin de merkezi aslında. Mesela Peygamber Efendimiz elçileri orada kabul ediyor, heyetleri kabul ediyor. Orada insanlara ders veriyor. Sosyal hayatın bir anlamda merkezi konumunda. Mesela birkaç gün mescide gelmeyen insanları merak ediyor. Nerede kaldılar, hasta mı diye. Böyle hanımlardan gelmeyenler olduğunda merak ediyor.
Bir hatta okul gibi aslında.
Okul gibi, evet. Mescidi temizleyen bir hanımefendi var hatta. O rahatsızlanıyor. Peygamber Efendimiz ona diyor ki ben seni çok ilgileniyorum diyor. Hatta rahatsızlandığını duyunca bana haber verin diyor. Hani ona herhangi bir şey olursa falan diye. Ve geç vakitte vefat ettiği için Peygamber Efendimiz rahatsız etmeyelim diye onu defnediyorlar. Sonra Peygamber Efendimiz bakıyor, hanım yok, nerede Mehmetcan? O vefat etti, seni rahatsız etmeyin diye haber vermedik deyince Peygamber Efendimiz çok üzülüyor. Yani hanımlar her şeyle mescidin içindeler.
Peki günümüze doğru gelecek olursak Peygamberimizin döneminden, ilerleyen dönemlerde bu ilişki nasıl gelişti, cami ve kadın ilişkisi ve günümüzde nasıl?
Evet. Sonraki dönemlerde de aslında bazen itirazlar olmuş hanımların gelmemesi konusunda. Hazreti Ömer'in oğlu İbni Ömer var. Onun döneminde bazıları hanımlar mescide gitmesin dediğinde Peygamber Efendimiz'in bu hadisini hatırlatıyor. Hanımları alıkoymayın diye. Zaman zaman işte sosyal hayatın diğer alanlarından hanımlar biraz geriye çekildiği gibi camilerden de geri çekiliyorlar. Hanımların sanki bir fitne kaynağı olacakları düşünülüyor belli dönemlerde. Diğer sosyal alanda da yok hanımlar. Dolayısıyla mescitlerden de uzaklaştırılmışlar. Günümüzde hanımları tekrar mescide döndürmek için çalışmalar yapılıyor. Bizler bu konuda vaiz arkadaşlar hanımlara yer ayrılması konusunda çaba sarf ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlarımız hanımlar mescitte olsun istiyorlar. Hatta dün Cumhurbaşkanımız da bu konuya temas ettiler. Biz konuyu önceden belirlemiştik ama Sayın Cumhurbaşkanımız da o konuya özellikle temas etti.
Evet.
Çünkü hanımlar olmayınca olmuyor. Yani zaman zaman erkekler şikayet ediyorlar. Hanımlar çok gürültü yapıyorlar. Sesleri arkadan geliyor, rahatsız oluyoruz falan diye. Evet, hanımlarımızın bazı cemaat ve camideki sosyal davranışlarla ilgili eksikleri var ama ben zaman zaman hatırlatmalar yapıyorum vaaz programlarında. Ama burada hanımlara da onu söylüyorum. Dikkat edilecek konuları hatırlattıktan sonra burada birinci derecede sizin kabahatiniz değil. Çünkü uzun zaman mescitten uzak kalınca
tutulmuş, değil mi?
O hayatın sosyal kültüründen de uzak kalıyor,
evet,
insanlar. Dolayısıyla hanımların mescitte olması gerekiyor. Bunun için de başkanlığımız hanımlara mescitlerin en güzel yerlerini ayırma konusunda söz veriyor. Bu konuda herhangi bir şikayetleri olursa hanımların gerekli ilçe müftülüklerine, başkanlığımıza da konuyu iletirlerse yetkililerimiz bu konularda da ilgilenecekleri konusunda bize söz veriyorlar.
Biz de duymuş olalım hanım dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tuncel, verdiğiniz bilgiler için, katıldığınız için. Bizim bu çağrımızdan sonra sanıyoruz bizi dinleyen hanımlar da konuya iştirak edeceklerdir diye düşünüyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle Bir Hayatın Sesleri programının daha sonuna geldik. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Ankara İl Müftülüğü Koordinatörü Zehra Tuncel hocamızla bugün cami ve kadın konusunu konuştuk. Ve haftanın son iş günündeyiz. Güzel bir hafta sonu tatilinden sonra pazartesi günü sizleri yine Hayatın Sesleri'ne, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'e bekliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Sevgi ve saygılarla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
size iyi eğlenceler.
Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?